Hiç uzun süre aç kaldınız mı? Doğru olanı yaparsak ve söylersek belki işimizden olacağız. Ne mutlu yaslı olanlara, acı çekenlere, çünkü onlar teselli edilecekler. Yüzünüzü güneşe döndüğünüz zaman gölgeler arkanızda kalır. Daha çok neye karşı açlık ve susuzluk çekiyorsun? Para, seks, çılgınca eğlenceler, lüks bir yaşam, daha çok başarı, kariyer vesaire gibi şeyler mi? Hepinize esenlik olsun. Bugün de sizlerle yine İncil'in Matta bölümündeki İsa'nın dağda verdiği vaaz serimize devam ediyoruz. İsa Mesih'in dağdaki vaazına bakıyoruz. Dağdaki vaaz, Matta bölümü içerisinde İsa Mesih'in yaptığı en uzun konuşmalardan birisidir. İsa Mesih burada kendini takip eden öğrencilerine konuşmakta ve onları Tanrı'nın egemenliğinde nasıl olmaları ve nasıl hizmet edecekleri konusunda yetiştirmektedir. Eğer sen de İsa Mesih'i takip eden ve ona hizmet edip onun öğrencisi olmak isteyen bir kişiysen, buradaki sözler aracılığıyla İsa seni de yetiştirmek ve Tanrı'nın egemenliğinde nasıl biri olman gerektiğini öğretmek istiyor. İsa'nın ne mutlu diyerek öğretişine giriş yaptığı ayetler adım adım aslında bizleri gerçek mutluluğa ve kendisini aradığı niteliklere sahip olan öğrencileri olmaya yönlendiren adımlardır. Ruhta yoksul olduğunun farkına varan bir kişi Tanrı'ya ihtiyaç duyacaktır. Bu kişiler günahları ve içinde bulunduğu yoksulluğu görünce acı çekecek ve kendini yaslı hissedeceklerdir. Yaslı olmak o kişiyi alçak gönüllü ve yumuşak huylu bir hale getirecektir. Çünkü bu kişiler Tanrı'nın önünde kendilerine baktıkları zaman gururlanacak hiçbir şeyleri olmadığını fark edeceklerdir. Peki bundan sonra ne olacak? İşte böyle kişiler daha çok doğruluğa acıkıp susayacak kişiler olacaktır. Kendilerinde o mükemmel doğruluğu göremedikleri zaman öyle olabilmek için doğruluğun kaynağı olan Tanrı'ya geleceklerdir. Tanrı da onları doyuracaktır. Bu yüzden İsa dördüncü olarak ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara, çünkü onlar doyurulacaktır diyor. Ruhsal zayıflık büyük bir özleme neden olur. İsa Mesih bu durumu ifade etmek için insanın temel ihtiyaçları olan yemek ve içme isteğini bir betim olarak aslında burada kullanıyor. Hiç uzun süre aç kaldınız mı? Çok kötü bir duygu, öyle değil mi? Eğer uzun süre aç kalmadıysanız bile düşünün. Uzun süre hiç yemek yemediniz, hiçbir şey içmediniz. Evde, buzdolabında bomboş, yiyecek ve içecek namına hiçbir şey yok. Geç saat oldu ve yatağa girdiniz. Rahat bir şekilde uyuyabilir misiniz? Gözlerinizi kapattığınız zaman gözünüzün önünden İskender kebap, yaprak dolması, peyniri arasından taşmış sıcak bir künefe veya baklava gibi yiyecekler geçtiği zaman rahat bir uyku uyuyabilir misiniz? Mümkün değil, değil mi? Siz uyumaya çalışsanız bile midenizden gelen garip sesler size aç ve susuz olduğunuzu hatırlatarak sizi rahatsız eder. Fiziksel ihtiyacınızdan dolayı yemeğe ve içecek bir şeye karşı açlık ve susuzluk hissedersiniz. Aslında İsa bunu fiziksel olarak değil de ruhsal olarak burada kullanıyor. Şimdi bunu bizler de fiziksel olarak değil de ruhsal olarak düşünelim. Mesih İsa'da yaşayan, onu takip eden, onun öğrencisi olmak isteyen bir imanlı olarak ruhsal hayatın için daha çok neye karşı açlık ve susuzluk çekiyorsun? Para, seks, çılgınca eğlenceler, lüks bir yaşam, daha çok başarı, kariyer vesaire gibi şeyler mi? Yoksa Tanrı'nın senin hayatında görmek istediği doğruluk mu? Eğer istediğin şey Tanrı'nın senin hayatında görmek istediği doğruluk ise ne mutlu sana. Çünkü İsa'nın burada verdiği vaat senin hayatında da gerçekleşecektir. Yani doyurulacağını İsa sana söylüyor. Doğruluk nedir? Bir insan karnı aç ve aklı fikri yemekte olmadığı sürece daha verimli olur. Açlık yaşamlarımızda yönlendirici bir güçtür. Ama ruhsal iştahımız biraz daha farklıdır. Eğer arzu duyar ve çaba gösterirsek yönlendirici bir güç olur. Ruhsal açlığımızı gidermek, İsa'ya iman ettikten sonra insanın hayatında gerçekleşen otomatik bir şey değildir. Eğer öyle olsaydı İsa burada öğrencilerine doğruluğa acıkıp susamalarını söylemezdi. Tabii ki bizler İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman ettiğimiz zaman Tanrı bizi onun kanıyla aklayarak, günahlarımızı bağışlayarak ve üzerimizdeki suçluluğu kaldırarak Mesih'in doğruluğunu bize giydirdi. Bu yüzden bir kişi Mesih'te olmadığı sürece kendi kendine doğruluk üretmesi mümkün değildir. Kutsal Kitap, iman olmadan yapılan bütün doğruluk işlemlerimizin Tanrı'nın gözünde kirli bir bez parçası gibi olduğunu söyler. Bunun için doğru olmak demek, ilk olarak İsa Mesih'e iman etmek, yani İsa Mesih'i giyinmek demektir. Çünkü o bizim doğruluğumuzdur diyor Kutsal Kitap. Ama burada bahsedilen doğruluk, ona iman ettikten sonra hayatımızda görülmesi ve olması gereken işlerdir. Mesih'in meyvelerinin de bizde görünmesi gerektiğidir. Daha sonraki bölümleri işlerken göreceğiz. Tanrı'nın bizden beklediği doğruluğun tam olarak ne ve hangi standartlarda olması gerektiğini. Çünkü Matta dağdaki vaaz boyunca bize bu doğruluğun ne olduğunu ve nasıl olması gerektiğini sık sık anlatıyor. Örneğin ilerleyen bölümlere baktığımızda göreceğiz, doğruluk insanlarla ve kardeşlerinle olan ilişkinin iyi olması demektir. Doğruluk kadınlara bakarken düşüncelerinde zina eden gözlerle değil, doğru bir gözle bakmak demektir. Doğruluk evliliğinin iyi olması demektir. Doğruluk sözlerinin doğruyu yansıtması, düşmanlarını bile severek sana tokat adana öbür yanağını çevirmek demektir. Doğruluk insanların gözü önünde gösteriş amacı olmadan Tanrı'ya doğru bir ilişki içerisinde yaklaşmak demektir. Yoksullara yardım ederken, dualar yükseltirken, ibadet ederken bunları içtenlikle yapmak demektir. Doğruluk kendini Tanrı'nın isteğine teslim etmek ve onun sözüne itaat etmek demektir. Böyle olursan doğruluk seni izleyecektir diyor İsa. İsa bizim içimize doğruluk koydu. Yaptığımız iyi işler Tanrı'dan gelen bir doğruluktur ama bizim içimizden gelir. Bu yüzden bunu istemeliyiz. Eğer sen doğrulukta yaşamazsan ve bunu istemezsen o zaman doğruluk senin hayatında hakim olmayacaktır. Ama bunu ister ve yaşamaya gayret edersen Tanrı da seni daha çok doğrulukla doyuracaktır. Böyle bir doğruluğa kavuşmak istiyorsan ilk olarak yapman gereken şey ruhta yoksul olduğunu, bundan dolayı yaslı ve yumuşak huylu olman gerektiğini göreceksin. Böyle insanlar para, seks, ev veya eğlence gibi şeyler değil, daha çok Tanrı'yı isteyeceklerdir ve daha çok doğruluğa acıkıp susayacaklardır. Ve Tanrı da onları doyuracaktır. Çünkü ihtiyaçları olan doğruluğu alabilecekleri yerin Tanrı olduğunu göreceklerdir. İsa, Yuhanna 4. bölümde baktığımız zaman su içmek için kendisine yaklaşan Samiriyeli kadına şöyle diyor. Senden su isteyenin kim olduğunu bilseydin, sen ondan isterdin ve o da sana yaşam suyunu verirdi. Yani seni doyururdu diyor. Bu yüzden Davut Mezmur 42'de şöyle dua ediyor. Geyik akarsuları nasıl özlerse canım da seni öyle özler ey Tanrı. Canım yalnız Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı diyor. Yine Yeşaya peygamber bu açlığını şu şekilde dile getirmektedir 26. bölüme baktığımız zaman. Doğru adamın yolunu sen düzenlersin. Evet ya Rab, ilkelerin çizdiği yolda sana umut bağladık. Adın ve ünündür yüreğimizin dileği. Geceleri canım sana susar. Evet içimde ruhum seni özler. Çünkü senin ilkelerin yeryüzünde oldukça orada oturanlar doğruluğu öğrenir diyor. Hatırlarsanız İsa'nın burada öğrettiği temel gerçeklerin dünyanın öğretisine ters düştüğünü söylemiştim. İlk üç şeyde olduğu gibi İsa'nın kendisini takip edenlere öğrettiği bu dördüncü nokta da yine dünyanın öğretilerine ters düşmektedir. Hatta bazı atasözleri bile bunu yansıtmaktadır. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar gibi. Bu dünyada doğru bir şekilde yaşamak ve doğru kalmak çok gayret ve çaba gerektiren aslında zor bir erdemdir. Çünkü sen doğru olanı yapmak isterken, Tanrı'nın istediği şekilde, doğru bir şekilde yaşamak isterken etrafında sürekli haksızlık, açgözlülük, kötülük, kıskançlık, hırs, çekişme, adam öldürme vesaire gibi şeyler olmaktadır. Ve bunların arasında kalmak Kurtlar Vadisi'ndeki bir kuzu gibi olmaya benzer. Ama yine de ne olursa olsun Tanrı'nın bizden istediği şey o doğruluğu yaşamaktır. Dünya nasıl olursa olsun fark etmez. İsa bizden doğru olmamızı istediği zaman ne istediği ve dünyanın nasıl olduğunu bilerek bunu istediği ve bu yüzden işte sizi kurtların arasında kuzu gibi gönderiyorum demesinden biliyoruz. Ama aynı zamanda İsa şunu da söyledi. Cesur olun, ben dünyayı yendim ve siz de yeneceksiniz dedi. Doğruluğa acıkıp susamanın ve doğruluğun peşinden gitmenin bir bedeli vardır kardeşler. Doğru olanı yaparsak ve söylersek belki işimizden olacağız ya da bazı insanlar için dalga konusu olacağız. Dünya siz doğru olanı yaptıkça sizi dışlayacak, sıkıntılara sokacak ve acı çektirecektir. Ama unutmayın İsa ne dedi? Matta 5. bölüm 4. ayette ne mutlu yaslı olanlara, acı çekenlere çünkü onlar teselli edilecekler. Siz çektiğiniz bu şeyler karşısında Tanrı'nın tesellisini, huzurunu alacaksınız diyor. Bu acıları size çektirenler ve sıkıntı yaşatanlar kendilerini galip ve kazananlar olarak görebilirler. Ama aslında onlar kaybedenler olacaktır. Onlar bu dünya için yaşıyorlar. Ama bir gün uğruna yaşadıkları şey onlardan alınacak. Ama siz bu yeryüzünde doğruluk için, Rab için yaşadığınızdan dolayı, yeryüzüne geliş amacınızı yerine getirdiğinizden dolayı asıl yeryüzünü kazanan, miras alacak olan ve galiplerden de üstün olacak olan sizsiniz diyor Kutsal Kitap. Bu yüzden ne mutlu size. Çünkü siz doğruluğa acıkan, susayan kişisiniz. Bunun için doğruluk bizim adımlarımız olsun. Bunun için Tanrı'ya her gün adımlarımızı doğru olana yönlendirmesi için dua edelim. Bazı kararlar vermeden, bazı adımlar atmadan önce Tanrı'ya danışalım, soralım. Yapacağımız şey onun isteğine uygun, doğru bir şey mi diye. Hayatımızda doğru olması gereken şeylerin bir listesini yapalım. Ve bunlar için Tanrı'nın önüne her gün gelerek düzeltmek için dua edelim. Ve sadece dua etmekle kalmayalım. Aynı zamanda harekete de geçelim. Eğer bir kardeşinle aranda düzelmesi gereken bir ilişki varsa düzeltmek için ona giderek bir adım at. Eğer cinsel konularda zayıf isen bunun için bir adım at. Daha çok Tanrı'nın sözünü okuyalım. Çünkü doğruyu yapmak için adımlarımıza çıra ve yolumuza ışık olacak olan gerçek rehberimiz Tanrı'nın sözüdür. Confucius'un bir sözü var. Diyor ki güneşin sana ulaşmasını istiyorsan gölgeden çıkman lazım. Belki şu an doğruluk için büyük bir arzu duymaktasın. Ama hayatında bazı doğru olmayan şeyler var ise bunun için yapman gereken ilk şey gölgeden çıkmak. Yani tövbe etmektir. Bir söz var diyor ki yüzünüzü güneşe döndüğünüz zaman gölgeler arkanızda kalır. Gözümüzü her zaman imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı olan İsa'ya dikelim. Çünkü o hiçbir zaman günah işlemedi ve her zaman doğru olanı yaptı. İsa burada söylediği gibi kişiler olabilmemiz için Baba Tanrı'nın kendisini gönderdiğini söylüyor. Aynı şekilde Yeşaya 61'de hepimiz Rabbin diktiği doğruluk araçları olalım. Öyle bir hayat yaşayalım ki etrafımızda insanlar doğruyu görsünler. Ve onlar da bu doğruluğa acıkıp susasınlar diye Yeşaya bizi teşvik etmektedir. Ne mutlu doğru olanlara çünkü onlar doğrulacaktır diyor. Bir sonraki videomuzda yine başka bir öğretiş temeli üzerinde sizinle konuşmak için sizleri tekrar bizi izlemeye ve takip etmeye davet etmek istiyorum. Bu arada kanalımıza abone olarak sonraki videolarımızdan haberdar olabilir, beğenerek ya da yorumlar yazarak bizimle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.